Ayrım 44.
Kör frenkli uzun türkopol kanlımızdır ve de oklanmış avımızdır. Kerim oğlumla mavra oğlum gitmemiş olur mu imansız kaplan? Olmaz ve de ucumuzu elimizle almamış hiç olmaz diyerek kapıyı kesti ve de yemini bastı. Yemindir töre bilmez kaplan. Devlet ana ve de bacı bey yeminidir. Bunları alıp gitmedin mi bindin bil ve de bacı takımını ardıma alıp sürdün bil. Yemine karşı söz kalmadığından fıkara kaplan çavuş elini ağzına kapatıp bir zaman baktı. Vay ki bacı bey neler çekmiş senden rahmetli Rüstem Pelvan. Ne hoş ki ölüp kurtulmuş. Koca tanrıdan bul değil mi? Yüzüne hasta koyun bakışlarıyla yalvararak bakan Mavro'yu çiğneyecekmiş gibi tepindi. Hele şuna hele atlanın çabuk. Günah benden gitmiştir. Sözümü tuttunuz ne iyi. Tutmazsanız görün ki neler olur. Yere tükürdü. Hadi anlamına elini kaldırdı. Baskın takımını ardına alıp Bilecik'in yokuşundan Karasu'ya indi ki Sakarya'nın bulanık seli de öyle korkunçlu değil. Ay ışığı bütün kestirim alışkanlıklarını alt üst ettiğinden Ermeni derbendinin çıplak tepeleri sanki uzaklaşıp yer değiştirerek kendisine sığınmak isteyenlere düşmanlık ediyor, bineklerini kıyasıya mahmuzlayan Şövalye Notus Gladius ile Türkopol yüzbaşısı Uranha'ya haftalarca durmadan dört nal gitseler boğazı tutamayacaklarmış gibi umutsuzluk veriyordu. Pervane subaşı Oynaş Hisar yıkığında Söğütlülerin çemberinden sıyrılıp çıktıklarından beri öndeydi. Herifin yüreğine işlemiş Osman Bey korkusu olmasaydı Çudar takımıyla beraber şimdi ya öldürülmüş ya da zincire vurulmuş bulunacaklardı. Korkusu alaya alındıkça pervane subaşı hep parmağını kaldırmış yamandır kara Türkmen korkulur çünkü kurnazdır, düzenleri bitirici, pençesi koparıcıdır. Ülkenin en yaman iş erlerini de başına toplamıştır demiş durmuştu. Evet, kurnaz olmasa ava çıkanları avlayabilir mi? Yarar adamları olmasa gönderdiği bölük başı kan uykuda gözleri gören, kulakları işiten Moğol nöbetçileri bastırıp Çudaroğlu'nu çevirebilir miydi kıskıvrak? Büyük tehlike atlatmışlardı. Şövalye Notus Gladius dişlerinin arasından söylendi. Yakalansaydık ölümde %100. Hem de boynumuz vurularak değil, kaza geçirilerek. Gövdesini soğuk ter kapladı. Sırtında iç gömleğinden başka giyim olmadığı için atın hızıyla ürperdi. Pervane subaşının öğüdünü tutup tetik duracağına, Çudar hayvanına uymuş, Türkmen'i küçümseyerek serinlemek için zırhını çıkarmıştı. Asıl hayvan Çudaroğlu değil, biz. Savaşçının zırhı derisi. Yazmaz mı şövalyelik kitabı? Adama derisi yük olur mu kaltaban? Buraya geldi geleli alışkanlıklarından birçoğunu gevşetmişti. Bu doğulu barbarları insan sayamıyordu bir türlü. Kafasına tulga yerine keçe giyen, sırtına çelik zırh yerine kösele geçiren, balyoz gibi ağır kılıç yerine eğri büğrü, tüy gibi hafif demir parçası taşıyan Türkmenin aklı olamazdı. Dış görüntüsüyle insana benzemesi bile şaşılacak şeydi. Ay ışığının bulanık aydınlığında atını gövdesinden bir parçaymış rahatlığıyla süren pervane subaşıya, arkasından bıçak atacakmış gibi kindar baktı. Herif bir çalım, yarısı adam yarısı aygır, santorlara benziyordu. İnsana düşman yaratık duygusunu veren bu olmasın kutsal Meryem anamız. Yarım saat önce kendisini korkunç bir ölümden kurtarmıştı. Pervane şimdi de selamete çıkarmak için önüne düşmüştü. İsteseydi arada bir gemi kasmasaydı çoktan geçip gider alacakaranlığa karışıp kaybolurdu. Altındaki çevrenin en ünlü kaçma kovma atıydı. Sancağın Kara Osman'a verildiğini duyar duymaz Alişar Bey'in tavlasından seçip savuşmuştu. Basıp gitmemekle dostluk gösteriyor, yardım ediyordu aklı sıra. Neden peki? Babamın oğlu mu? Dişlerini göstererek sırıttı. Babamın oğlu olsa keyif için öldürür beni. Mirastan bir pay eksilsin diye. Kılavuz mu tuttum parasıyla? Kızımı, bacımı vermeyi mi vaat ettim? Ortak mıyız? Neden karşılıksız dostluk gösterir bu Türkmenler yabancılara, din düşmanlarına? Neden bedava hizmet etmek için köpekleşirler peki? Ben niçin bu dostluğa karşı düşmanlık duymaktayım? Herifler hizmet edeceğiz diye çırpınırken niçin kusma geliyor içimden? Çünkü gözlerinden duygularını sezemiyorum. Sözlerinden gerçeği yalanı ayıramıyorum. Davranışlarını hiçbir anlama bağlayamıyorum. 40 yıl bir arada yaşasam budur bu. Öyleyse bu herifler insana benzer, insan düşmanı yaratıklar. Hıhlayarak boğazına biriken tozları tükürdü. Bir at başı boyu sol gerisinde 4 nal gelen Uranha'yı gözetledi. Hayır, bu hayvanın Türkmen'le hiçbir ilintisi yoktu. Hayvandı sadece. Kedi gibi, köpek gibi, at gibi, eşek gibi. Hayır, %100 katır gibi bir hayvan. Rumları da sevmemişti. Palavracı gevezelerdi. Yurtlarını savunmaya üşenecek kadar tembeldiler. ortodoksluk tutturup Rab İsa'nın doğru yolundan ayrılacak kadar akılsızdılar ama nihayet insandılar. Hiç olmazsa iğrenç değillerdi. Türkmenler de Hristiyanlığı kabul etseler, bize verdikleri bu düşmanlık duygusu, bu kusturucu iğrenme geçer mi biraz? Bu soruya her zamanki kesinlikle hayır deyince nedenini aradı. Pervane subaşı atını yavaşlatıp geceyi dinlerken de bulduğunu sandı. Beni ölümden kurtardığı halde neden minnet duymuyorum bu herife? Çünkü bunun için sadece korkaklığını kullandı. Örneğini görmediğim pis bir hayvanın yalnız korkuya dayanır iğrenç içgüdüsünü. Evet, bunların korkusu bile insan korkusu değildi. Kara Osman'dan ödü koptuğu halde istese gelmeyebilirken Çudar çetesine katılmış, sonra da korkusunu hiç yenememişti. Daha şaşılacağı yenmeye de saklamaya da çalışmaması. Utanmıyordu korkusundan. Tersine övünüyordu enikonu. İkide bir korkuludur Kara Osman Bey derken hem korku hem de tapmaya benzeyen derin bir saygıyla titriyordu sesi. Peki neyin nesidir bu göklerde yaşayan Rab İsa Efendimiz? Bunları da bizim Allah'ımız mı yarattı? Ne düşünüyordu acaba şimdi böyle ılgarla giderken? Gene Kara Osman'ı hatırladıkça yalanıyor muydu gözlerini kırpıştırarak? Nasıl tanıyabildi gecenin içinde apansız duyulan kıpranma Çudaroğlu sarıldın sözlerinden bağrının kaplan çavuş adında biri olduğunu? Neden bir an bile direnmeyi aklından geçirmeyip aman savuşalım diye hopladı? Çevirenlerin kaç kişi olduğunu merak bile etmeden, belki yenebileceğimizi hiç düşünmeden. Kaçma kararını nasıl verebildi o kadar çabuk, nasıl da artık kıyamet kopsa değiştirmedi? O zamana kadar uyuklayan herif, çevikleşti ki suda balık, kayada kertenkele de öyle değil. Moğollara da benzemiyorlardı bu Türkmenler. Çudaroğlu boş bulunmuştu ama kendisini hemen toplamış, savunuya geçmişti. İlk iş ateşin üstüne bir manda postu çekti. Böylece ışığı karartıp düşmanın görmesini önledi. Bir yandan kimsin, sokulma, bitiririm diye oyalarken yayı kapmış, sesin geldiği yöne ok yağdırmaya girişmişti. Adamları da nice baskın görmüş usta savaşçılar olduğundan deli başılarını uyup karanlığı oklayarak hisar yıkığının dört duvarı kalmış ahırına doğru çekildiler. Eğer dünyada okçu millet diye nam salmış Moğollar oklarına, yaylarına güç yitirip baskıncıları az biraz göğüslemeseydiler, pervane subaşının gerektiğinde savuşmayı düşünerek en uygun yere bağladığı atlara yetişmeleri katiyen mümkün olamayacaktı. Herif ikindi vakti üşenmemiş, yakındaki küçük gölü dolaşıp görüntüsünün tersine pek derin olmadığını anlamış, atların çakıldığı yeri değiştirmişti. Basanlarla basılanlar karşılıklı bağırışarak birbirlerini yıldırmaya çalışırken şövalye ile Uranha'yı ardına aldı. Yılan gibi sürünerek bineklerin bulunduğu yere yetişti. Hayvanların boynuna kapanacaksınız ki uzaktan adam var mı yok mu bilinmesin dedi. Dur kıpranma sesi duyulana kadar gayet yavaş gitmeyi, ilk bağırtıda ok yağmuruna ve de düşene bakmayıp çala kamçı çemberi atlayıp gölü tutmayı öğütledi. Baskıncılar bu yönü batak sanıp boş bırakmış olmalılar ki kötü pervanenin hesabı doğru çıkmıştı. Artlarına düşmemeleri de birkaç kişiyi tutalım derken bütün çeteyi kaçırmak korkusundan ileri gelse gerekti. Pervane subaşı bir zaman dört nal gittikten sonra durup geceyi dinlemiş, izleyen olmadığını anlayınca ferahlayıp "Sürelim arkadaşlar, Ermeni derbendini aşıp Germiyan toprağına can atmaya bakalım. Bu kez de koca tanrının desteğiyle yırttık kefenleri" diyerek yola kapanmıştı. Şimdi böyle dolu dizgin oraya gidiyorlardı. Peki ne olacak Germiyan toprağında? Şövalye Notus Gladius bu soruyu sorar sormaz, oynaş hisarından beri asıl önemli gerçeği zihninden uzaklaştırmaya çabaladığını anlayarak, ömründe benzerini hiç duymadığı gayet kara bir umutsuzluğa, bütün güçlerini yok eden derin bir usanca kapıldı. 2,5 aydır kan dökerek, dünyanın en sefil işlerine girip canını tehlikeye atarak, daha beteri, bir gözünü kaybederek kurduğu plan, Koz Pınarı yenilgisiyle bir daha kalkamamak üzere yere serilmişti. Uranha'yı alıp savuşmalı. Bizim oraların meteliksiz baronluğu, buraların imparatorluğundan yeğdir. İnönü'nde sol gözünü yitirdiğinden beri, bütün kazanma şansını kaybettiğinden kuşkulanıyor, kimden duyduğunu bilmediği bir sözü aklından bir türlü çıkaramıyordu. Sakat savaşçı kendini savunmayı becerememiş demektir. Kendini savunamayan kazanamaz. Kazansa da kazancını elinde tutamaz. Dişlerini hınçla gıcırdattı. Kara Osman denilen sefil Türkmeni tepelemeyince gitmek yok. Gözünü alarak yolunu keseni gebertmeden nereye gidiyorsun yüreksiz? 3,5 çobanın evini başına yıkmadan. Dizginini hırsla çekerek atını şahlandırdı. Bunu pervane subaşı ansızın durduğu için usta binici sezgisiyle yapmıştı. Çevresine baktı, şaşırdı, sevindi. Pervanede ulaşılamayacak sanılan tepelerin birdenbire bu kadar yakına gelivermesinden ürkmüş olmalıydı. Aslında ayı bulutlar örtmüş, ortalık geçici olarak kararmıştı. Pervane subaşı boş bulunmasına kızıp, "Yok bir şey, sürelim," diye homurdanarak, öfkesini bineğinden çıkarmak istermiş gibi hayvanı acımadan ökçeledi. Kayaları yer yer parlayan iki çıplak tepenin arasında, Ermeni boğazının ağzı bir mağara gibi kapkara görünmüş, bu karanlık görüntü kuşkularını artıracağına, yüreklerindeki bütün tedirginlikleri silip süpürmüştü. Ölüm tehlikesini kesinlikle atlattıklarına hemen inandılar. Aynı zamanda birer hok sesi çıkararak tıkanmış ciğerlerini boşalttılar. Şövalye Notus Claudius, pervane subaşı denilen pis Türkmenle aynı şeyleri duyup aynı şeyleri tıpkı tıpkısına yapmaktan ilk defa utanç duymadı. Ölüm korkusu, umutsuzluk bu kadar sıkı kavramıştı demek kendisini. Şimdi duyduğu hayvansı sevinç demek bundandı. Kaçmaya başladıklarından beri ilk defa düğünü hatırladı. Kospınar'da ne oldu acaba Pervane Bey? Tekfurlar ne oldu? Kospınar mı? Pervane az kalsın, orada neresi diye soracaktı. İnsan sesi duymak sanki imkansız bir şeydi de bu şaşkınlık ondan ileri gelmişti. Toparlanmaya çalıştı. Kospınar'da, tekfurlar. Berbatlık olmuştur şövalye, bitirmiştir Osman Bey tekfurları. Kospınar'ı kavramasaydı çudarı basamazdı. Çünkü biri gelir haber verirdi. Biraz düşündü. Evet, çok sırasız öldü Argun İlhan. Benim gördüğüm artık imparator da güç yetiremez bu Türkmen'e. Biraz daha düşündü. Kötüdür bu işin sonu. Şundan ki köylü yokşar kara Osman. Haklıyı arkalamakta gavur Müslüman ayırmaz. Vergiyle bunaltmaz adamı. Kötüdür arkadaşlar. Çok kötüdür bu gidişat. Tam bu anda sert bir ses kayaları inletti. Sokulma. Kimdir o? Pervane subaşının şaşkınlığı gene saniye sürmüş, boğazın ağzına 50 adım kaldığını yani ok menziline girildiğini kestirmesiyle atını topaç gibi çevirip kamçı özengi savuşması biri olmuştu. Şövalye Notus Claudius, Uranha'nın da aynı işi yapacağını anlayınca var gücüyle bağırarak önledi. Dur Uranha! Duyulan Türkçenin Rumca'ya çalmasından umutlanmıştı. Kospınar'dan kaçacak Türkmenleri yakalamak için İnegöl tekburu Aya Nikola boğaza nöbetçiler koymuş olabilirdi. Kimsiniz? Kimlerdensiniz? Sen kimlerdensin? Biz İnegöl tekburu soylu Aya Nikola'nın dostları. Şövalye Notus Claudius. Vay kahpedölü! Mavro kim olduğunu daha bilmeden yayını var gücüyle gerip ak gömlekli herifi nişanlamıştı. Şövalye sağ omuzundaki keskin acıyı okun korkunç ıslığıyla beraber duyduğu aynı anda iyi rastlantı ummakla ne kadar aptallık ettiğini anlayarak atını çevirdi. Pervane subaşının gittiği yöne saldırdı. Bu kez gerçekten Ezrail ensesinde soluyordu. Okların kanı donduran ıslıkları arasında mahmuzlarını hayvanın karnına gömüp kırbacını var gücüyle çalıştırarak ölümün ağzından can havliyle çıktı. Nal seslerini duyup bineğine çok güvendiği için biraz yavaşlayan pervane subaşıya yetişti. Osman Bey'in savaşçılarıymış değil mi? Haksız mıymışım korkuludur demekti. Anladınız mı neden ardımıza düşmedi kaplan çavuş? Çünkü önümüzü kesmişti çoktan. Ne yapacağız? Batakta deneyeceğiz bahtımızı. Doğru değil ama yok başka çıkarı. Uranha Oynaş Hisar baskınından beri ilk defa konuştu. Neden? Bilmem buralarını pek. Batağı buralarda tanımam. Susup geceyi dinledi. Kolay söksek bile karşısı Karacahisar toprakları. Osman Bey'in hükmünde. Tanır bizi köylüler. Gündüze kalırsak görünmeden geçip kanlı boğazı tutamayız. Başka yol var mı? Yok. Yoksa lafı ne uzatıyorsun bire pervane? Sür hadi. Şövalye Notus Claudius inledi. İnlemesi hem yarasının acımasından hem de batağın verdiği dehşettendi. Uranha döndü. Ay ışığı uzun at suratına vurmuştu. Her zaman uykulu gibi bakan anlamsız gözlerinde bu kez çelik parıltısı vardı. Yaralandın mı sen şövalye? Kalınca bir bulut ayı birden örttü. Şövalye ne diyeceğini düşünürken pervane subaşı telaşla sordu. Ne yaralanması? Telaşı yaralının baş belası olacağı korkusundan geliyordu. Şövalye Notus Claudius bunu kaç kez başkaları için kendisi de böyle düşünmüştü. Korkunç bir öfkeyle korkunç güçsüzlüğü iç içe duydu. Yok bir şey. Sesindeki yalvarışı beğenmemişti. Sertleşmeye çabaladı. Yok, çizdi biraz. Türkopol Uranha ilk okun ete değdiğini sesinden anlamıştı ama can kaygısıyla üstünde durmamıştı. Gene umursamadı. Kan? Yok. Pervane subaşı birden atıldı. Sus. Nedir? Sus dedim. Attan atlayıp kulağını yere dayamıştı. Şövalye atını biraz çevirip yarasını saklamaya çalıştı. Çok kanamıyordu ama kolu gittikçe uyuşuyordu. Bir an yabancı topraklarda güvenecek kimsesi olmamanın yırtıcı yalnızlığını duydu. İlk defa ölüm korkusunun, daha doğrusu gerçek umutsuzluğun ne demek olduğunu anlıyordu. Yarası belki önemsizdi ama seçtiği yaşama düzeninde her çeşit güçsüzlük ölüm demekti. Bunları bir an karma karışık düşünürken korkudan boğazı kurumuştu, yutkundu. En iyisi oku çekip almak, şu namussuz batığı aşana kadar yaralandığını belli etmemekti. Oka dokunur dokunmaz acı yüreğine vurdu. Çocukluğundan beri her çeşit acıya karşı tavansızdı. Aşırı kıyıcılığı buradan geliyordu. Aslında çekip çıkarabilirmiş de Temre'nin kılçıklarını birden kan boşanmasını düşünerek vazgeçmiş gibi elini arkasına sakladı. Pervane subaşı sıçrayıp kalkmış, ayaklarının altında toprak tutuşmuş gibi atına saldırmıştı. Nal sesleri yöneldi bu yana, sürün! Uranha bineğine pek güvenemediği için yarayı marayı unutup hemen sürdü. Batağa yetiştiler çala kamçı. Önceden sözleşmişler gibi atları başıboş bırakıp sazlığa daldılar. Şövalye Notus Gladius batağın ağdalı çamuruna ayağı ilk batışta tepeden tırnağa titredi. Benito keşişle at çalmaya giderlerken tanıdığı bu cıvıklık gecelerce kabus olup rüyalarına girmişti. O gün bugündür bastığı yerin kancık gevşekliğini düşünmeye bile katlanamıyordu. Bu ürküntüde gövde ağırlığının da büyük etkisi vardı. Omuzundaki düşman oku üçüncü defa kalın bir saza takılınca bunun böyle sürüp gidemeyeceğini anlayarak Uranha diye inledi. Ne var? Uranha döndü. Ay ışığı şövalyeyi baştan ayağa aydınlattığı için önce gömleğindeki büyük kan lekesini sonra da omuza saplı oku gördü. Uranha! Yaralısın. Uzaktan uzağa suçladı. Neden sakladın? Birden değişmiş üstüne amirlik gelmişti. Sertçe seslendi. Dur bakalım Pervane Bey. Pervane subaşı bütün dikkatini batağa vermiş konuşulanları dinlememişti. Nedir? Yaralı bu. Eğilip yakından dikkatle baktı. Çok kanamamış, önemsiz görünür. Oynat bakalım parmaklarını. Parmaklar zor kımıldanıyordu. Yok bir şey, oynat kolunu. Şövalye zorladı ama acıya katlanamadığı için istenileni yapamadı, inledi. Çıkaralım şunu Uranha, çek çıkar. Sazlara çarpıyor, gidemem böyle. Dur bakalım. Uranha, hadisenize delirdiniz mi diye çıkışan pervaneyi aldırmadı. Türkopol bölümünden alışıktı yaratımar etmeye, eli yatkındı. Hançerini çekerken şövalye hıh diye irkilip elini kılıcına atınca güldü. Yok bir şey, kesmeden çekilmez. Eni konu keyiflenmişti. Sık dişini. Dua et kan boşanmasın. Okun girdiği yerle çıktığı yeri yokladı. Pervane durmalarından yararlanarak batağı dinliyordu. Uzaktan hışırtılar duyulunca parmağını uzatarak fısıldadı. Hadi, batakta adam var. Yakalatacaksınız kendinizi. Bu sözdeki bırakıp savuşma anlamını Uranha hiç umursamadı. Ok, temrenli taraftan kesileceği için şövalye Notus Gladius'un Uranha'ya sırtını dönmesi gerekiyordu. Bir an vazgeçmeyi düşündü. İmkansızlığı anlayarak yavaş yavaş döndü. Eli kılıcında, gözleri omuzu üstünden Türkopol'un yüzündeydi. Arkasından vurulma korkusu o kadar ağır bastı ki okun kesilme acısını duymadı bile. Uranha garip bir ses çıkararak önüne geçince fısıldadı. Kesildi, bitti mi? Tamam, şimdi sık biraz dişini. Şövalye gözlerini yumdu. Bir yere tutunuyormuş gibi sol eliyle kılıcının kabzasını sıktı. Tamam. Ok parçasını yere çaldı. Gömleği önünden, kollarından kesip sıyırdı. Telaşsız hareketlerle sargı bezi halinde yırttı. Yarayı iki yandan tamponlayıp sıkıca sardı. Damara değmemiş bereket. Birazdan belki... Uranha birden susmuş, çok garip bir şey görmüş gibi gözlerini kısmıştı. Şövalye Notus Gladius gömleği alındığı için derisine sarılı altın kemerin meydanda kaldığını anladı. Çıplaklığından utanmış bir körpe kadın gibi gülümseyerek tek eliyle pantolonunu yukarı çekip kemeri örtmeye çalıştı. Uranha'nın suratı donuklaşmış, bakışları ömründe hiçbir anlam taşımamış gibi boşalmıştı. Ustura gibi keskin hançeri elindeydi. Var gücüyle sıktığını şövalye nasılsa anladı. İliklerini donduran bir ürperme geçti içinden. Tepeden tırnağa titredi. Ölümün gerçek dokunmasıydı bu. Belki üşüme başlar birazdan. Uranha'nın sesi pürüzlüydü. Bunu saklamak istemiş gibi yutkundu. Sonra belki ateş gelir. Aldırmayacaksın. Yürüyeceksin. Yürüyemezsen kalırsın. Pervane geçit aramak için biraz ilerlemişti. Boğuk boğuk çıkıştı. Haydi senize, delirdiniz mi? Uranha duymamış, nasıl bir tehlikeden kurtulabilmek için burada bulunduklarını da sanki unutmuştu. Bu hal şövalyeyi büsbütün dehşete düşürdü. Pervane sesleniyordu. Haydi yahu, haydi! Uranha arkadan saldırıya uğramış gibi hançerini kaldırarak hışımla sese döndü. Nedir? Nedir dedim. Sus, kesildi hışırtılar. Ne hışırtısı? Şimdi tepemize binerlerse ne hışırtısı olduğunu anlarsın. Haydi yürüyelim. Koca Tanrı yardımcımız olsun. Batakta adam var. Uranha ne diyor bu herif anlamına baktı. Nedense dişlerini göstererek sırıttı. Çok zor bir iş yapıyormuş gibi hançerini kınına soktu. bunu hiç istemeden yaptığı için kendisine çok kızdığı, demirin çıkardığı sert sesten anlaşılıyordu. Her adımda yılan hışırtıları çıkararak yürüdüler. Şövalye Notus Gladius için ömrünün en müthiş kabusu başlamıştı. 5-6 adım önde pervane subaşı belli ki ayak yordamıyla gidiyor, çamur dizlerinden yukarı çıkınca kollarını ileri uzatıp gövdesini iki yana döndürerek gözleri kapalı kendisini sanki hayvansı sezgilerine bırakıyordu. Ortalarına yaklaştıkça batak dehşet vermekten zevk duyan akıllı bir düşman gibi rezilliğini artırmakta, kılavuzu yanıtmak için sazların sıklığını, seyrekliğini, çamurun gevşekliğini, katılığını, ay ışığını, gölgeleri kullanmaktaydı. Pervane subaşı birkaç kere yarı beline kadar batmış, bir keresinde duyduğu dehşeti dışarıya vuran korkunç bir sesle "Tutun bizi!" diye imdat istemek zorunda kalmıştı. Sağlam tabanı bulabilmek için gerilemeler, dolanmalar, gittikçe uzayan zikzaklar kılavuza güvensizlikle beraber yorgunluğu da kat kat arttırıyordu. Batağın ortalarında en çetin yerlerinde debelendiklerinin, geceyi de yaraladıklarının hiçbiri farkında değildi. Hele Şövalye Notus Gladius nedenini kestiremediği tedirginliğinin gittikçe artmasıyla büsbütün güçten düşmüştü. Beli kırılmış gibi zorla sürüklenirken Uranha'yı kollayamamazlık edemiyordu. Çoktandır geriye kalıp arkasına geçmeye çalıştığından şüphelenmiş, içinde debelendiği ölüm korkusu dehşet halini almıştı. Bazen hırıltılı soluklarının herife acıma vereceğini düşünüp umutlanıyor, sonra nasıl olsa sökemez batağı dedirip tasarladığını daha kolay yapacağından ödü kopuyordu. Bunaltısı arttıkça soluklarını ayarlamak çabası gerçekten bitirici olmaktaydı. Pervane subaşının son defa çevreyi dinleyip korkudan titreyen bir fısıltıyla "Ardımızda adam var!" demesinden bu yana sırtında kendi ölüsünü taşıyormuş duygusuna kapılmıştı. Tepeden tırnağı çamur içindeydi. Ağzında bile çürümüş çamur tadı vardı. Bu tadı yutkundukça mezarının toprağını yutkunuyormuş gibi kusacağı geliyordu. Çıplak vücudunu buz gibi saran rutubetli esintiyle dişleri çatırdamaya başlamıştı. Ne olursa olsun diyerek yere çöküp biraz soluklanmaması artık arkalarından gelenlerin korkusundan değil, batağın verdiği tiksintidendi. Pervane subaşı gene yarı beline kadar batmış, dur diye fısıldayıp sendeleye sendeleye gerilemişti. Sağlam yer aramak için sağa sola saldıracaktı. Şövalye Notus Gladius arkadaş olduklarından beri ilk defa Uranha ile yalnız kalmaktan korkması gerektiğini düşünerek elini kılıcına attı. Herif bir adım sol gerisinde kütük gibi dimdik duruyor, ay ışığı suratını tanınmaz hale getiriyordu. Yarasını saralıdan bu yana hiç ilgilenmemiş, daha beteri göz göze gelmemek için her bekleyişte böyle arkasını dönmüştü. Şövalye Notus Gladius apansız yavaş yavaş çamura gömülmekte olduğu duygusuna kapılarak son ümit kırıntısını da yitirdi. Artık Allah'ın bile kendisini kurtaramayacağına inanarak gövdesinde kalan son seyirme gücüyle "Uranha!" diye fısıldadı. Türkopol sanki böyle bir çağrıyı bekliyormuş gibi hızla döndü. "Nedir başımın belası?" anlamına baktı. Yaralanmakla şövalye kendisine sanki kötülük etmiş, buraya kadar da sanki sırtına binmişti. Şaşılacak kadar uzun parmaklarıyla hançerinin tutamağını öfkeyle kısıp bırakıyor, tehlikeli bir yerden atlayacakmış gibi gözlerini kısıp açıyordu.